أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 315. حديث تجافوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده كلما عثر. Cömertin hatasına göz yumun. Nitekim her hata edişinde Allah onun elinden tutar. İslam dini, Kur'an ve sünnetin beyanı demektir. Müslüman, Kur'an ve sünnetin beyanına göre hareket etmeye çalışandır. Buna göre, vahyin, yani Kur'an ve sünnetin onayladığı, güzel dediği, tasvip ettiği, methü sena ettiği davranış şekillerinden biri de cömertliktir. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz, cömertin ikramının şifa, cimrinin ise dert olacağını beyan etmektedir. Müslüman cömert olmalıdır. Hatta öyle cömert ki, kendileri ihtiyaç içinde bile olsalar, Müslüman kardeşlerini tercih edenlerden söz edilir. Müslüman böyledir. Şimdi siz gelin, böyle bir cömertin, cömertlikte bir hatasını gördünüz. Yani yakışmadı ona. Onu yapmamalıydı. Her zaman, nesi var nesi yoksa, varını yoğunu verebilecek durumda bir adam, günün birinde, hani siz bile olsanız onun yerinde rahatlıkla verebileceğiniz bir miktara cimrilik etti. Yani cömertlik yapamadı, öyle mi? Cömert ve hata. Bırakın, o kadar olsun. Bazen olurmuş demek, göz yumun cömertin böyle bir hatasına. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, onun her hata edişinde Allah onun elinden tutar buyurur. Demek ki, bazen insanoğlu hata eder, bazen insanoğlu yanlış yapar. Bu yanlışları o konudaki daha önce ve yapabileceği daha sonraki güzellikleriyle telafi edilecektir. Ben cömertin hatasını cömertlik konusunda anlayarak böyle söyledim. Peki, cömert adam ama içki içiyorsa, cömert adam ama zina ediyorsa, cömert adam ama namaz kılmıyor, kitapla ilgi kurmuyorsa, bunlara da göz yumun anlamına gelir mi? Ben öyle söylenilebileceğini hiç düşünemedim. Ama cömert bir insan, gerçekten sanki o adamın bütün hayat programını şöyle baştan sona tarasanız, bütün güzelliklerine farklı renkler verseniz, en hakim renk yine cömertliğinin rengi olan bir adam ama hani insan olarak bazen yanlışlar yapsa, her zaman değil ama istemeden de kalp kırdığı, bazen gaflet ettiği, bazen acize düştüğü, bazen hani her birimizde olan farklı yanlışlar var ya, işte o yanlışlardan yapıverdiği olsa, o hatalarına da göz yumalım mı? Adam cömertse, o konuda özelse, özelleşmişse, bazı konularda beceriksizliğini affediverin. Çünkü her bir hata edişinde Allah onun elinden tutar diyeceğiz. Ama cömertliğindeki hatalar elbette göz yumulacak hatalardır. 316. Tecafev an ukubeti zevil muru'eh ma lem yekun hadden. Suçlara uygulanan, Kur'an ve sünnetin belirlediği cezalar olan hadler hariç, düzgün tavırlı, İnsaniyetli kişilerin cezasını bağışlayın. Bir önceki hadiste anlatılan konunun sanki genele teşmili gibi geldi bana. Hani cömertti, adamın bir güzelliği vardı, bir hatası vardı, işte onu, o hatayı biz göz ardı ediverecektik bir an için. Çünkü adamın derdi o hatayı işlemek, onu özelleştirmek değildi. Allah onun elinden tutacak ve o cömertliğinin hatırına o daha güzel ameller yapacaktı ya. Bakın, bir başka vecihten anlayalım işi. Hani Kur'an ve sünnetin beyan ettiği had dediğimiz Allah'ın ve Resulünün belirlediği cezalar var ya, İçki içene ceza. Namuslu ve iffetli bir kadına iftira edene ceza. Ya da zina edene ceza. Ya da hırsızlık yapana ceza. Yani bizzat Allah ve Resulünün beyan ettiği cezalar hariç, adam adamsa, adam gibi davranıyorsa, hani Allah'ın ve Resulünün istediği gibi olmaya gayreti varsa, insanın yaratılış gayesine uygun bir insanlık gereği görevlerini güzellikle yapmaya çalışıyorsa, bu insanların bazen böyle suçları olabilir. Hani ufak tefek, küçük, küçücük, olur ya insan hali, işte o tür suçlarını bağışlayın. Birden fevri olmuş, bağırıvermiştir. Ya da hani size karışmayın deyivermiştir. Ya da evinize gelecekken gelmemiş, ikramınızı kabul edecekken reddedivermiştir. Ya da kendisine görev yokken müdahale edivermiştir. Ya da kendi görevi değilken söz söylemiştir. Benzer küçük hatalar vardır. Ya da kılığında, kıyafetinde, evinde, barkında, oturumunda, kalkışında, duruşunda, onun onu yapmaması gerektiğine dair kanaatınız vardır ama adam adam olduğu halde, adam gibi olduğu halde insanlığına yakışmayan şeyler yapıvermiştir ya hani bazen insanlığından dolayı, işte eğer haddi gerektiren bir ceza değilse onu o anda görmezlikten gelin. Ben bu iki hadis sebebiyle sanki karşıdakinin yanlışını affetmeyi ya da düzeltmeyi veya kusur kabahatini örtbas etmeyi şu yollarla yapılabilecek anlıyorum. Karşınızdaki bir hata işledi. Ama baktınız, dikkat ettiniz, onun hata olduğunu bilmiyor. Eminsiniz, diğer ahlaki özelliklerinden çıkarıyorsunuz. Eğer o onun edepsizlik olduğunu, eğer o onun yanlış olduğunu, yani kusur ve kabahat ve hata olduğunu bilse yapmayacak. O zaman birinci model uygularsınız. Çekersiniz kenara, şöyle sakin bir ortamda özür dileyerek, hatta yanınızda bir bal kavanozuyla dilinizi güzelce tatlandırarak, ama kardeşim galiba herhalde dikkatini çekmedi ama bana öyle geliyor ki sen böyle bir hareketi şöyle yapsan daha iyi olmaz mıydı diye güzelce hatırlatırsınız ki o zaten çoktan olaya intikal etmiş, onu öylece yapmaya çoktan karar vermiştir. Ama kimi insanlar vardır, olayın yanlışlığını biliyordur da olaydan haberi yoktur. Yani kendisinin öyle bir olayı öylece yaptığını bilmiyordur. Yani kendinden haberi olmayan insan olur mu? E insandır ya, gaflet eder zaten. Onun için dik kafalılık yakışmaz insana. Onun için haddini bilmek zorundadır insan. İşte ona da bunu haber eder. Yani bak, sen böyle böyle yapıyorsun, galiba haberin yok bu işten diye söylersiniz. Yani ya olaydan haberi yoktur insanın, ya olayın yanlışlığından haberi yoktur. Ama bazı insanlara böyle anlamamışsa, öyle kenara köşeye çekip söyleyince fark etmemişse, herkesin yanında biraz daha etkin olsun diye yavaşça söylersiniz. Ama değilse, baktınız ki nusile uslanmadı tekdir ederseniz, nasihat ettiğiniz anlamadı tekdir eder azarlarsınız, tekdirden anlamayanın hakkı kötektir diyordu şairin biri. Artık ona gücünüz yeter mi, öyle bir imkanınız var mı, onu ben bilmiyorum. Demek ki insanların kusur ve kabahatlarından haberleri yok, ya da haberleri var da bizim uyarımıza rağmen aldırış etmiyorlarsa, onları uyarı modelleri bir farklı. Ama bir model daha var ki, adam yanlış yapıyor ama istemeden yapmış olacak ki, farkına varır varmaz anında kulakları kıpkırmızı oluyor. Yani adam mümkün olsa, yer yarılsa da yere girse istiyor, fakat mümkün değil ya, işte siz böyle bir adamın yanlışını da görmeyiverin. Görmezseniz o zaten anlamıştır, artık görerek, deşifre ederek, millete ilan ederek rezil etmenizin anlamı yoktur. O zaten fark etmiştir yanlışını. Öyle yapmamalı, o harekette bulunmamalı, öyle oturmamalı veya öyle bir şeyler ortaya çıkarmamalıyken bunu istemeden yapıvermiş, bilememişse ama yapar yapmaz fark etmiş, zaten utanmışsa, siz susun, dinleyin, geçin veya bilmezlikten veya bilmez gibi davranın, görmez gibi davranın, o adam zaten elbette gerekene meyledecektir. 317. Tecidûne nâse me'âdin, hıyâruhum fil cahiliye, hıyâruhum fil İslam, izâ fakuhu. Ve tecidûne hayran nâs fî hâze şe'n, eşeddehum lehu kerâhiyeten, hattâ yaqâ fîh, ve tecidûne min şirârin nâs, zâtel veçheyn, ellezî ye'tî hâulâi bi veçhin ve hâulâi bi veç. İnsanları madenler gibi yapıları değişik olarak bulursunuz, öyle görürsünüz insanları. Onların İslam öncesi cahiliye döneminde seçkin kişiliğe sahip olanları, eğer kendine faydalı olanı kavrar, anlayışlı olursa İslam'da da hayırlı, Müslüman olduktan sonra da seçkin olurlar. Bu durumda insanların en hayırlılarının, yani en iyilerinin istenmeyen durumlara düştüklerinde en dirençli olanlar olduğunu görürsünüz. Bak ki iki yüzlüler, birilerine bir kimlikle, diğerlerine başka bir yüzle varırlar. Bunların insanların en kötüsü olduğunu siz de görecek, siz de bilecek, siz de anlayacaksınız. Hayatı anlatan kurallar bütünü bir hadisle karşı karşıyayız. İnsanlar, der ki aleyhissalatü vesselam, insanların aslı ve esasını düşünün, sanki madenler gibi onlar. Gerçekten yapıları değişik değişik, her biri farklı farklı. Hani en dar çerçevede anneniz, babanız, oğlunuz, kızınız, karınız, kocanızı bu gözle bir kere daha gözleyin. Bakın komşularınıza, nasıl da farklı farklı yaratılmışlar, yaratılıştan taşıdıkları özellikler nasıl da ayrı ayrı. Madenler gibi, taşlar gibi, topraklar gibi. Ama mesela bir altın madeni her zaman altın ya da bir demir her zaman demir, insanlar da öyle mi? İyi düşünün, öyle değil mi? Demir gibi sapasağlam bir komşunuz vardı. Evet, demir gibiydi. Nasıl da dirençli, nasıl da sağlam yapılı. Ama kendisine verilen özellikleri kullanmaz olunca, şöyle kenara çekilip kendi dünyasına kapanınca nasıl da paslanmaya başladı değil mi? O öyle sağlamdı, eğilmez bükülmezdi, öyle bilirdiniz. Peki ya öteki? Su gibi rahatlıkla akıveriyordu. Nasıl da canlıydı. Hayatiyetini nasıl muhafaza ediyordu biliyorsunuz. Ama maden gibi düşünün. Su da bir maden olsun, öyle anlayın. Peki nasıl? Beklemeye başlayınca kokuştu mu o arkadaşınız, o dostunuz, o yakınınız? Ama akmaya devam edince canlılığını koruyordu değil mi? İmam Şafii Hazretleri öyle buyurur. Su akarsa tazeliğini korur, durgunsa kokuşmaya mahkumdur. Evet, bütün insanlar öyle. Yani iyi tarafıyla da ya da eksik tarafıyla da madenler gibidir insanlar. İşte ondan dolayı onlar İslam'ı tanımadan önce mert yapılı, sert yapılı insan ise İslam'dan sonra da öyle olacak. Yani İslam onun o güzelliğini daha güzelleştirecektir. İslam'dan önce cahiliye döneminde, yani İslam bilinmez, ahlak bilinmez, Allah ve peygamber bilinmez dönemdeyken adam silik yapılıysa, şahsiyetsizin tekiyse, ne verdiği sözün anlamı var, ne söylediği sözün anlamı varsa, insanlar ona güvenmiyorlarsa, öyle bir güven telkin etmemişse çevresine, söyleyin, bu adamın bu bozuk karakteri Müslüman olduktan sonra Müslümanlığına engel diyecek misiniz? Hayır. Ve fakat adamın yapısı bu ya, o da öyle sıradan, silik bir şahsiyet sergileyecektir sonrasında da. Hatta çok basit, minicik, küçücük dünya ve dünyalıklara meyledecek, hani tabir yerindeyse dostlarını o küçük küçücük dünyalık karşılığında satıverecektir. Ama iman onu şekillendirmez mi dersiniz? Yani gerçekten iyi bir Müslüman olunca, Allah'ın dediği gibi bir hayat programına evet deyince ahlakı güzelleşmez mi bu adamın? Elbette. Kesinlikle ben ona inananlardanım. Ama farkı anlatmaya çalışıyorum. Mesela, cahiliye döneminde cömert bir adam düşünün, bir de karşısında cimrisi var. Yani iki kardeş bunlar, ya da amcaoğlu, ya da teyze kızı bunlar. Birisi alabildiğine cömert, birisi bir o kadar cimri olsun. Söyleyin, bunlar gerçekten iyi bir Müslüman olunca, her ikisi de İslam'ın istediği cömertlik vasfını ortaya koymaya, cimrilikten vazgeçmeye çalışacaklar mı? Elbette, buna böylece inanıyoruz. Yani Müslüman cömert olacak, Müslüman cimrilikten uzak olacaktır. Fakat yapısında cömertlik olan çok daha fazla cömert, yapısında cömertlik olmayan imanının gücü kadar cömert olacaktır. İşte böyle bir farktan söz ediyoruz. İnsanlar madenler gibidir. Bakın ki onlar değişik yapılarda görülür. Onların İslam öncesi, yani cahiliye döneminde seçkin kişiliğe sahip olanları, eğer İslam'ı kavramışlar, vahyi anlamışlar, anlayışlı olmuşlar, iyi bir Müslüman olma sevdasına kapılmışlar, bunu din diye, iman diye sahiplenip uygulamaya başlamışlarsa, Müslüman olduktan sonra da hayırlılar onlar, seçkinler onlardır. Bu durumda insanların en hayırlarının, en iyilerinin istenmeyen durumlara düşseler de dirençli olduklarını görürüz. Yani evet, insan istenmeyen bir durumda da imtihana tabi tutulur, malı elinden alınır, ciğer paresinin vefatına şahit olur ya da istenmeyen durumlar gelir başına, imtihan sorulardır onlar ama her şeye rağmen diktir o, yani kul olmaya çalışıyordur. Dimdik ayakta durmaya, vahye yapışıp, Allah'ın ipine tutunup yıkılmamaya çalışıyordur. Çünkü seçkin insanlar, İslam'ın hayırlı insanları böyle olur. Ama iki yüzler vardır bir de. Sanki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, önce madenler gibi farklı insanlar kuralını koyduktan sonra, bakın işte dedi, İslam'dan önce seçkin insanlar, Müslüman olunca yine seçkin insanlar, Müslümanlığın gereği bir hayat programına dayanan, direnen insanlardır diye bir örnek verdi. Ve onlar en hayırlı insanlar olarak Allah'ın istediği gibi her bir imtihan pozisyonda yine Allah'ın istediği gibi olmaya çalışırlar. Ama bir de bir başka madenden söz ediyor sanki. Hani adam iki yüzlü ya. Gerçi şimdi iki yüzlülük sanki neredeyse kabul görecek. Hani soğanın bir kabuğunu soyarsınız, altta bir kabuk daha, bir daha soyarsınız, bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha çıkar ya karşınıza, iki değil, 200 yüzlü olanlar var ya piyasada, karısına bir ayrı, kocasına bir ayrı yüzde, bakanlar, çocuklarının her birine farklı yüz geliştirenler, dostlarının her birini farklı kimlikle karşılayanlar, her birine farklı muamele edenler var ya, onları genel hatlarıyla ikiye ayırıyor, iki yüzlü diyorduk. Birilerine bir kimlikle, diğerlerine de başka bir kimlikle varır, başka bir yüze varırlar. Bunlar insanların en kötüsüdür. Bunu eğer Müslüman, Müslümanca bakarsa çevresine, onlar da görecek, onlar da bilecek, onlar da anlayacaktır. İnsanlar madenler gibi olunca, İslam öğrenmeden önce karakterli olanlar ama Müslüman olduktan sonra daha iyi olunca bize bu hadis ne söylüyor diye düşündüm. Demek ki bir baba olarak çocuklarımızdan, bir kardeş olarak kardeşlerimizden, bir komşu olarak komşularımızdan hep aynı şeyi bekleyecek miyiz? Eğer Müslümanlık adına diyorsak evet. O namaz kılacak, o da kılacak. Yani silik şahsiyetli olanlar ya da cesaretsiz olanlar ya da güçsüz görünenler, evet hepsinden aynı şeyi bekleyeceğiz ama daha iyi Müslüman olmak için şöyle bir fark, şöyle bir ayrıcalık ortaya koymak konusunda herkes madenine göre hareket edecektir. Aklıma geldi. Hasan bin Sabit radıyallahu anh. Allah cennette karşılaştırsın. Cenab-ı Hak cennette görüştürsün. Amin. Öyle sivri, öyle keskin bir dile sahip ki, aleyhissalatü vesselam destekliyor onu. Söyle diyor, devam et. Müşriklere, kafirlere karşı öyle çetin sözler söylüyor, öyle şiirler söylüyor ki, Allah'ın Resulü'nün desteğini alıyor. Böyle bir adam, böyle korkusuz, böyle pervasız söz söyleyen bir adam. Ama hani geride kalan kadınlar, bir savaş ortamında bir kafiri, savaş durumunda birini yakalamışlar. Çevrede erkek yok hiç. Birisi bakmış ki orada Hasan bin Sabit, gel gel demiş, bak bir kafir yakaladık, hadi bir savaşçı, öldürüver onu, kesiver boğazını, ya da ne yapacaksan bilmeyiz biz. Ben yapamam demiş ve yapamamış gerçekten. Neden öyle? Ürkek ve korkak mı? Öyle değil. Hani adam gerekirse adam öldürür ama tavuk kesmeye korkar ya, işte karakter budur. Farklıdır insanlar, kimisi öyle, kimisi öyle. Olsun ama İslam şekillendirir, ama Müslümanlık güzelleştirir. Öyleyse biz de gücümüz yettiğince sorumlu, ama iyi bilelim ki Allah daha iyi olmaya nice imkanlar hazırlamıştır. O imkan verilen konularda daha iyi Müslüman olmaya gayret edelim inşallah. 318. Suhbetül mümini el mevtu. Ölüm mümine hediyedir. Ya Rab, kendimiz ve yakınlarımıza lütfettiğin ölümleri bizlere hediye olarak gönder. Biz ölümü senden bir hediye gibi kabul edenlerden olalım. Amin. Ne dersiniz? Ölüm ve sen. Hani ölecektin ya, birdenbire sen şu haldeyken, yani beni dinlerken ya da ben şu anda sana bunları anlatmaya çalışırken, Azrail ya da görevli, can almakla görevli meleklerden birileri gelip şöyle başlasalar kendi görevlerini yapmaya, yani bakın ölüyoruz. Hani çevremizdekiler bizim ölümümüzle ne yaparlar? Yaygara mı basarlar? Ne derler? Şaşırırlar mı? Panik mi başlar bilmem. Ama biz ölüyoruz, farkında mısınız? Diyelim ki ölüyoruz, düşündünüz mü hiç? Ne güzel. Ben imanımla, teslimiyetimle, Allah'ın huzurunda olma bilincimle, peygamberime aittir zannettiğim, başka çarem yoktur diye, işte bu kitabı size duyurmaya, yani kendimi anlatmaya çalıştığım bu ortamda, ölümle baş başa olsam, sevinmez misiniz? Ama ya sen, ne hal üzereydin, ya ben bunu okuduktan önce ve sonra ne durumdaydım, bunları düşünmek zorunda değil miyiz? Ölüm bize hediye olmalı. Yani Allah'ın emri gelmeli, öyle bilmeliyiz, öyle karşılamalıyız. Hani demiş ki, az biraz sıkıntı dönemi. Evet efendim, tabii sultanım, Allah'la beraber olma zamanıdır. Bire sen ne zannettin demiş karşıdaki, biz başka zaman kiminle beraberdik? Öyle olunca biz hep Allah'ın yolunda olalım, hep onunla beraber olalım. Ölüm mü? Ne zaman gelirse gelsin ne fark eder? İsterseniz kitabımıza birlikte müracaat edelim. Ali İmran suresi ayet 102. Ya eyyühellezine amenu ittekullah hakka tukatih. Bir de ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey iman iddiasında olanlar! Ey buraya kadar olanlara evet diyen, inandım onun emanında olmayı istiyorum diyenler. Ey iman edenler, ne yapacaksa hazırım. Ben işte onlardan biriyim diye bu ayetin muhatabı durumunda olanlar. İttakullah. Allah'a karşı gelmekten sakının. Takvayı prensip edinin. Kulluğu, cehennemden azat olma yollarını, cehenneme ulaşma şekillerini Allahu Teala beyan eder. Varın, gidin, ondan öğrenin, onun kitabına müracaat edin, hem de nasıl gerekiyorsa hakka tukati, gereği gibi, işte öyle yapın. Bir de, la temutunne illa ve entüm müslimun, yani Anlayabildiğim kadarıyla siz hep Müslüman olun. Baştan sona, doğumdan ölüme, aklınız başınızda olduğu her gün, her an Müslüman olun. Ölüm mü? Sizi nerede bulursa bulsun, size ne? Abdest alırken ölüyorsunuz. Olsun, güzel ya, kuldunuz. Teslimdiniz Allah'ın emrine. Ama sofra başında, Allah'ın istediği gibi bir sofra kurmuştunuz. Acıkmadan oturmamıştınız. Tıka basa yemeyecektiniz. Komşunuz açken yemiyordunuz. Çok sıcak, çok soğuk derdiniz vardı. Peygamber'e kulak veriyordunuz. Allah'ın huzurundaydınız, biliyordunuz. Kıyafetinizde, ziyaretinizde, ziyafetinizde ya da bütün hayat programınızda, sosyal, siyasal, ekonomik, bireysel ve toplumsal hayatınızda Allah ne diyorsa işte onu yaşamaya çalışırken ölüm mü? Gelsin, size ne? O sizin göreviniz değil ki. Siz o yolda olacaktınız. Duruyordunuz. Gelsin ölüm. Yürüyordunuz. Gelsin, ne fark eder? Peki? Ama siz uykudaydınız, uyanıktınız, yavaşlamıştınız, yatmıştınız, sürünüyordunuz, ayağa kalkamamıştınız. Ya da ne yapacağınızı bilememiş, bazen şaşırmış ya da gaflet etmiş, yanlış yapmış ama yanlışınızı anlamış ve tevbe ediyor, vazgeçiyordunuz, ölüm geliyor size, gelsin, hediyedir değil mi? Çünkü siz Müslümanca yaşarken ölüm sizi geldi buldu mu? Siz Allah'ın huzuruna gidiyorsunuz. Sevgiliye kavuşma zamanıdır, biliyorsunuz. Peygamberlerle görüşeceksiniz. Aleyhissalatü vesselam'ı görebileceksiniz. Cennete gideceksiniz. Ashabla görüşeceksiniz. Hem ki inşallah Allah kolaylıklar ihsan etsin bu yolda bize. Bizim daha orada nice göreceklerimiz var. Ta Adem babamızdan bu yana cennete giden öncülerimiz, ilklerimiz var. Onlarla görüşecek, onlarla buluşacak. Onlarla beraber olacağız. Bu bir mümin için gerçekten en büyük hediye değil mi? Suhbetul mümini el-mevtu. Müminin hediyesi, mümine verilen bir hediye. İşte o ölümdür gerçekten. Hem ki dünyanın pespayı hayatından, sıkıntı ve çilelerinden, gam ve kasavetinden, dert ve üzüntülerinden kurtuluş demektir. Ölüm bize hediye olur inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.